Evet. O da kaydı da var şimdi. Buyurun. Açık açık. O internete veriyor.
Bize kesin gelir hocam.
Sen de... Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Muhterem kardeşlerim, bu sohbetimde hemen hemen her dönemde tartışılan ve bütün İslami cemaatlerin de karşısında olduklarını ifade eden bir konu üzerine duracağız. İslam'a sokulan bid'atlar ve batıl inançlar. Bu konuda bir çalışmam da vardı. Bilmiyorum burada var mı bir örneği. 2000 civarında bid'at ve batıl inancın toplandığı bir çalışmaydı. Dedik hem onu tanıtmak hem de bu konu hakkında özet bir malumat verme üzerine duralım. Değerli kardeşlerim, önce bid'at nedir? Tabi yüzlerce desem belki daha fazla binlerce tarifi yapılmış konulardan bir tanesidir bid'at. Şunu özet olarak tarif bağlamında söyleyebilirim. Hazreti Peygamber tarafından bize beyan edilmemiş, gösterilmemiş ibadet ve batıl inançlardır. Yani bir yenilik eğer inançta ise biz buna batıl inanç, hurafe diyoruz. Eğer amelde ise ona bid'at diyoruz. Yani böyle aralarında bir nüans vardır. Akidede olan virüslere, yeniliklere, hurafe ve batıl inanç ama ibadetlerde olan yeniliklere de bid'at diyoruz. Bid'at arkadaşlar pirincin içindeki beyaz taştır. Veyahut bedendeki virüs konumundadır. Hepimizin de hatırladığı gibi el-yevme ekmeltu lekum dinekum ayetiyle Allah-u Teala bize peygamberi vasıtasıyla bu dinin kemale erdiğini beyan etmiştir. Yani artık dininiz kemale ermiştir. Malumunuz Hazreti Adem'den beri İslam dini bütün peygamberlere vahiy ediliyordu. Fakat bu ayetle artık bu binanın tamamlanmış olduğunu, artık eksik bir yerinin ve hiçbir tarafının kalmadığını beyan ediyordu. İmam Malik de bu ayeti delil göstererek dinde olmayan bir konuyu İslam'a sokanın aslında bilerek bilmeyerek kasıtlı veyahut kasıtsız olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın davasına hıyanet ettiğini iddia ediyor. İsterse söylesin, açıkça beyan etsin, isterse etmesin. Çünkü burada deniliyor ki bu din kemale ermiştir. İkmal olmuştur. Bid'at bir yalandır arkadaşlar. Yani Allah ve peygamberin emretmediği, söylemediği bir şey uydurmaktır. Dolayısıyla yalandır ve iftiradır. Şimdi birisinin adına yalan konuşmak, iftira atmak ile Allah ve Resulü adına iftira atmak, düzmek, efendim yalan söylemek, uydurmak farklı şeylerdir. Birisi dindir, birisi de normal bir bühtandır, bir günahtır. Yani demek istiyor ki evet ben din ortaya koyuyorum. Yani ben Allah ve Resulü'nün beyan ettiği dini beğenmiyorum. Ben kendim bir din anlayışıyla sizin karşınıza çıkıyorum demek istiyor. Bu açıdan bir at koymada bir şirk var arkadaşlar. Yani bir şirk yönü var. Nasıl? Çünkü din vaazı, din sahibi Allah'tır. Malumunuz. Şimdi din adına bir şeyler ortaya koymak ise Allah'a ortak koşma imajını verir. Yani ben de koyarım. Allah şari ise ben de şariyim demek istiyor. Dolayısıyla bid'atta bir şirk yönü vardır. Bu açıdan arkadaşlar çok önemlidir ve çok sakıncalıdır. Malumunuz hadis kitaplarında 99 kişiyi öldürenin tövbesinin mümkün olduğu, hatta onu yüze tamamladığı malumunuz. Ama hadis-i şerifte bid'at sahibinin tövbesinin geçersiz olduğu beyan ediliyor. Men ihteceze inna Allah tecezet tövbete en sahibi kulli bid'atin. Yani Allah her bid'atçıdan tövbeyi kaldırmıştır. Her bid'atçının tövbesini reddetmiştir. Şimdi burada neden arkadaşlar? Müşrik için tövbe söz konusudur. Katil için tövbe söz konusudur. Zinakar için tövbe söz konusudur. Hatta Asr-ı Saadet'te malumunuz had uygulanan iki şahsın tövbeleri hakkında Hazreti Peygamber'in ifadeleri malumunuzdur. Onun için ben tekrarlamayayım burada. Peki neden bütün bu büyük günahlarda, kebairde neden tövbe söz konusudur ama bid'at ve bid'atçının tövbesi söz konusu değildir? Neden? Bunun en önemli nedeni şudur arkadaşlar. Malumunuz tövbede nedamet, pişmanlık ve günahı durdurma, günahtan vazgeçme çok önemlidir. Yani günahkar birisi ben tövbe edeceğim dediği zaman o günahtan vazgeçmesi, o günahı durdurması gerekir. Ama bid'at sahibi için bu imkan yoktur. Yani bid'atı çıkaran bir insanın, bid'atı ortaya koyan bir insanın ondan vazgeçmesi mümkün değildir. Niye? Çünkü evet kendisi tövbe eder ama çıkarmış olduğu bid'at devam ediyor. Yani dolayısıyla günahın önüne geçilemiyor. Ama bir insan katil yapmış, tövbe etmiş, bundan sonra katilin öldürmenin söz konusu olması düşünülmüyor. Mümkün değildir. Ama bid'atta öyle değildir. Bid'at devam ediyor. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? Arkadaşlar düşünelim. 1000 sene önce birisi bir bid'at ortaya koymuş. Ve tövbe etmiş. Ya kitaba koymuş o bid'atını ya da insanlara göstermiş ve öğretmiş. İşte arkadaşlar o kişi, o şahıs 1000 sene önce tövbe ettiyse de bugün onun bid'atı devam ediyor. Yani tövbenin şartı gerçekleşmemiş oluyor. Gerçekleşmediği için de Hazreti Peygamber aleyhisselam اِنَّ اللّٰهَ تَجَزَتْ تَوْبَةَ اَنْ صَحَبِ كُلِّ بِدْعَةٍ. Yani her bid'at sahibinin tövbesi red olunmuştur, geçersizdir. Allah onu red etmiştir şeklinde bir hadisle. Zaten bid'at ve bid'atçılığın ne kadar vahim ve ne kadar kötü olduğunu bu hadis bile ifade ediyor. Başka hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hatta bırakın yaşayan için alimler bid'atçının mezarından geçildiği zaman kendisine selam verilmemesini söylemişlerdi. Niye? Bu bir tavırdır arkadaşlar. Yani bid'atçıya selam verilmeyeceği, bidatçılarla her türlü diyaloğun kesileceği, cenaze namazına katılınmayacağı, hatta arkadaşlar mezarının başında bulunduğumuz sırada ve mezarının yanında, kabrinin yanından geçtiğimiz anda kendisine selam bile verilmemesini önermişlerdir. Neden? Bu bir tavırdır. Yani Allah'ın dinine karşı alternatif bir din sunan, bidat çıkarmak suretiyle Allah'a ortak koşmaya çalışan, İslam'ı eksik bulanlara bir tavır olarak bunu değerlendirmişlerdir. Zaten bundan daha kötü arkadaşlar, bir müeyyidenin, bir yaptırımın İslam'da olduğunu ben bilmiyorum. Varsa arkadaşlar söyleyebilirler. Yani böyle düşününüz ki bir insan öldükten sonra da kendisine ambargo konulacak. Bid'atçı dışında ben herhangi bir kimse hakkında böyle bir müeyyideyi tanımıyorum. Arkadaşlar bid'atçılık konusunda karşılaşılan bir önemli problem şudur. Bid'atçılara karşı müthiş bir mücadele ve müthiş bir reaksiyon gösterilmektedir. Malumunuz Ömer bin Abdülaziz dönemine kadar cuma günleri Ehl-i Beyt'e lanet getiriliyordu. Yani telin yapılıyordu Ehl-i Beyt'e. Ömer bin Abdülaziz güzel bir çıkışla bu bid'atı ortadan kaldırdı. Yani Ehl-i Beyt'e cuma günleri minber ve mihraplarda yapılan bid'atı kaldırınca Ömer bin Abdülaziz neyle itham edildi? Bid'atçılıkla itham edildi ve dini değiştirmeyle itham edildi. Şimdi günümüzde de birçok kardeşimiz, davetçi kardeşimiz gerçekten sünnete ittiba etmeye çalışan ve sünnete muvafık bir İslam'ı ortaya koymaya çalışan birçok davetçi kardeşimizle aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Niye? Diyor işte, yahu bu yeni bir din ortaya çıkarıyordu. Halbuki kendisinin dini değiştirdiğinden habersizdi. Bununla ilgili şöyle bir fıkra anlatıyorlar. Malumunuz trafik kurallarına göre bir sürücünün sağ şeridi takip etmesi gerekiyor. Şimdi birisi sol şeride girmiş. Ve şöyle diyor. Bakıyorum ki karşıdan hep arabalar geliyor. Ya diyor bu insanlara ne oluyor ya? Niye bunlar şeridi değiştiriyorlar? Niye ters yola girmişler? Oysa kendisi ters yöne şeride girmiş. İşte arkadaşlar aynen bunun gibi aslında sünnet dışı sünnete muhalif ve bid'atçı bir yöntemle ortaya çıkanlar aynen trafik kuralları gibi sağ şeritten değil de sol şeritten trafiğe çıkan bir sürücünün durumuna düşer. Arkadaşlar bid'at konusunda birçok tartışma yapılmıştır. Halen de yapılıyor. Bunlardan bir tanesi bid'at-ı hasene diye bir konunun olup olmadığıdır. Yani bid'at-ı hasene var mıdır, yok mudur? Alimler tarafından tartışılmıştır. Vardır diyenler iki önemli delili öne sürüyorlar. Birisi Hazreti Ömer'in cemaatla namaz kılmaya, kıldırmaya ne güzel bid'at demesi. İkincisi de İmam Şafii'den gelen bir ifade. Yani bid'at, bid'at-ı hasene, bid'at-ı şeyi'e diye iki şekilde algılamış olması. Tabii ne Hazreti Ömer'in, ne İmam Şafii'nin, ne hiç kimsenin arkadaşlar, Hazreti Peygamber'in bütün bid'atlar dalalettir. Sözünden sonra herhangi bir tavır ortaya koymaları mümkün değildir. Koyma hakları yok ve böyle bir şeyi de düşünmemişler. Yani İmam-ı Şafii nasıl olur da bir ehl-i sünnet alimi olur eğer Hazreti Peygamber'in kesin bir emrine karşı çıkıyorsa onun bir alim olması mümkün değildir. Hazreti Ömer de öyle. Hazreti Ömer'in de Hazreti Peygamber'in kesin olarak kullu bid'atın dalale. Yani her bid'at dalalettir sözünden sonra. Ne Hazreti Ömer'e, ne Hazreti Ebu Bekir'e, ne İmam-ı Şafii'ye, hiç kimse, hiçbir Allah'ın kuluna Peygamber evet her ne kadar bütün bid'atlar dalalettir demişse de ben bazıları bid'attır diyebileceğim. Sözüne salahiyeti ve yetkisi yoktur arkadaşlar. Onun için bazı alimlerin mesela işte bid'at çeşidi olarak, bid'at-ı hasene olarak minareyi göstermeleri, bid'at-ı hasene olarak bu tür işte cihazları göstermeleri isabetli bir değerlendirme değildir arkadaşlar. Yani şu mikrofon bid'at değildir. Nedir? Malumunuz hadiste kim güzel bir çığır açarsa onun sevabına ortak olur. Onunla amel edenlerin sevabı kadar ona o da ortak olur. Yani bunlar çığırdır. Hayırlı hizmetlerdir. Dolayısıyla bunun yani bu mikrofonun, şu masanın, şu ekranın, internetin bid'atla alakası yok. Zaten bid'atın tarifinde onu beyan ettik. Dedik ki ibadet ve akidede. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar günlük gelişmelerdir. Bugün mikrofondur. Yarın belki böyle vasıtasız, telsiz bir mikrofon çıkabilir ki birçok çeşidi ortaya çıkmıştır. Onun için bunlara bid'at demeyiz. Bu açıdan arkadaşlar bid'at-ı hasene yoktur. Yani bakın çok açık ifade etmiş iki hadisle. Kullu bid'atın dalale. Bir. İkincisi de اِنَّ اللّٰهَ تَجَزَا اَنْ سَعِبُ كُلِّ بِدْعَاتٍ Yani her bid'at işleyenin diyor, her bid'at işleyenin tövbesi red olunmuştur. Bir, her bid'at dalalettir. Bu iki delilden dolayı bid'at-ı hasene yok. Bid'at-ı hasene vardır demenin şu sakıncası var arkadaşlar. Çok tehlikelidir. Şundan dolayı bid'at-ı hasene vardır desek artık kötü niyetlilere, dine efendim yenilik getiren, dini beğenmeyenlere, efendim kendi kötü emel ve arzularını İslam'a mal edenlere büyük bir fırsat doğmuş olur. Mesela akşam namazı 3 rekattır. Gece ki ya millet huşu göstermiyor, insanlar huşu göstermiyor. Hadi bunu 4'e çıkaralım. Yani bakın, eğer iyi bid'ata, yani bid'at-ı haseneye burada imkan ve yol verilirse, cevaz verilirse, her kötü niyetliye bu konuda istismar yolu açılmış olur. Ve vermek istediği o batıl inancı, dalaleti bid'at-ı hasene adıyla İslam'a mal etmeye çalışır. Dolayısıyla bu sakıncalarından dolayı ve Hazreti Peygamber'in her bid'at dalalettir hadisleri gereğince bid'at-ı hasene diye bir kavram yoktur. İmam-ı Şafii ve Ebu Hanife'nin öyle yaklaşımları da ve Hazreti Ömer'in o yaklaşımları üstünden dolayı güzel bir yeniliktir yani. Yani lugavi olarak ele almışlar. Yani evet bu uygulama yenidir. Lugat olarak yenidir. Şimdiye kadar onu uygulamamıştık. Yeni uygulamaya çalışıyoruz. Aslı vardı ama yenidir. Görmüş olduk şeklinde bir lugat yaklaşımıyla ona yaklaşmaktan başka bir çaremiz olmaz. Arkadaşlar bid'at konusunda yapılan hatalardan bir tanesi de ifrat ve tefrittir. Yani geçenlerde bir kitap elime geçti. Şöyle, masada oturmanın, kaşıkla yemek yemenin, çatalla yemek yemenin bid'at olduğunu ifade ediyor. Bakın bu nedir? Bu bid'atta ifrat anlamına gelir. Bid'atta tefrit de biraz önce bahsettiğimiz işte bid'at-ı hasene ile ortaya çıkmaktır. Bununla ilgili bazı kitaplarda şu örnek verilir. Yani bid'at-ı hasene veyahut bid'at konusunda ifrata gitme konusunda Mısır'da bu tekfir ehli cemaati olarak bilinen bazı kesimlerin şöyle bir yaşanmış olayını anlatıyorlar. Hatta o kitaba da aldım. Bir Müslüman o kesimden bazı gençleri bir yemeğe davet ediyor. Yemeğe davet ediyor. Sofrada kendilerine yemek takdim ediyor. Ev sahibi. O cemaat mensubu insanlar da birbirlerine bakıyorlar. Diyorlar valla işte bir bid'atı yakaladık. Sofrayı yakaladık diyorlar. Ne yapalım? Hadis-i şerif memru aminkum munkeren felyughayyirhu biyedi. Kim bir bid'atı, kim bir kötülüğü görürse hemen onu izal etsin. Ev sahibi mutfağa gidince bu arkadaşlar toplanıyorlar ve sofrayı paramparça edip oraya bırakıyorlar. Ev sahibi mutfaktan gelince ne oldu, hayır ola, kavga mı oldu, bir şey mi oldu? Hayır diyor. Bir bid'at gördük. Resulullah aleyhissalatü vesselam nerede bir bid'at görseniz onu izale ediniz. Biz onun için onu izale ettik. Tabi herhangi bir durumu, oradaki pozisyonunu bozmuyor ev sahibi. Onlar da bisikletle gelmiş, fark etmiş. Onlara güzel böyle bezden bir sofra seriyordur bu kardeşlerim. İşte size sünnet olan sofra. Siz buyurun yemeğinizi yiyiniz. Ben geleceğim. O da gidiyor kapıda bekleyen bisikleti parçalıyor. Parçalıyor. Tabi yemeği yiyorlar. Çay içiyorlar mı içmiyorlar mı bilmiyorum ama çıkınca bakıyorlar ki bisikletleri parçalanmış. Vay be diyor. Vallahi diyor araba çarpmış bu bisikleti. Hayır kardeşim vallahi diyor. Araba tangir falan basmamış. Çarpmamış. Ne oldu diyor. Diyor ben bunu yok ettim. Nasıl diyor. Siz bana hadis okudunuz. Nerede bir bid'at görseniz onu izale ediniz. Resulullah aleyhissalatü vesselam nereye bisikletle gitmiş? Siz söyleyiniz. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bilmediği şey sizin anlayışınıza göre bid'attı. Ben de o uygulamanızı yerine getirdim ve bir bid'atı parçaladım. Hepsi bu kadardır. Oradan intikamını almış oluyor tabi. Şimdi arkadaşlar tabi bu anlayış ifrattır. Yani bisiklete binmek bid'at değildir. Uçağa binmek bid'at değildir. Nedir? Bunlar teknolojik şeylerdir. Ve insanın aklına, insanın kabiliyetine terk edilmiş şeylerdir. Malumunuz meşhur hurma budaması bundan dolayıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki kardeşim Allah beni hurmayı budamak için değil göndermemiştir. Bu konuları benden daha iyi bilirsiniz. Resulullah aleyhissalatü vesselam hayatta olsaydı bununla uğraşmazdı. Belki Hüseyin kardeşe derdi ki evladım sen bunu kur. Ben anlamıyorum. Öyle demesi çok normaldir. Ama ahiretten, cennetten, namazdan, efendim Kur'an'dan, vahiden bahsetmek, açıklamak, getirmek peygamberin görevleri arasındadır. Onun için arkadaşlar bid'atta ifrat ve tefridin de zaman zaman olduğunu görüyorsunuz. Bu açıdan sizin gibi davetçi kardeşlerimizin özellikle bazı konuları iyi irdemeleri, tahlil etmeleri gerekir. İşte onlardan bir tanesi arkadaşlar bid'atın ne olduğu. Yani bid'at nedir? Sünnet nedir? Ne değildir? Mezhep nedir? Yani bu konular asırlardır Müslümanların gerçekten zihnini işgal etmiş. Tarikat, mezhep, vahiy, bid'at. Bunlar, bu konuların çok iyi irdelenmesi ve ortaya konulması lazım. Sizler de dikkat edersiniz ki bugün Müslümanlar arasında olan ihtilafların %90'ı, belki 95'i bu kavramlardandır. Yani bu bid'at mıdır değil midir? Yani sofranın üzerinde yemek yemek bid'at mıdır değil midir? İşte o kitabı ben Hacı Bayram çevresinden aldım. Bu Mahmud Efendi dedikleri cemaatin yani ortaya koymuş olduğu bu kitabı yazarken arkadaşlar Bidat Ansiklopedisi 400'e yakın kitap gözden geçirdim dedim. Türkiye'de de neler var neler yok onu da bir göreyim. Onun için onu da okudum. Halen böyle kaşıkla yemenin, sofrada oturmanın bidat olduğunu, sandalyede oturmanın işte ona göre şimdi bu masayı izale etmemiz lazım. Çünkü bir bidattır. Görüyorsunuz ama ne güzel hizmet yapıyoruz. Onun için arkadaşlar bu konunun özellikle davetçi kardeşlerimiz tarafından iyi bilinmesi lazım. Yani bidat nedir, ne değildir o konuları iyi bilmemiz gerekir. Şimdi arkadaşlar bid'at konusunda bazı kurallar var. Kısaca. Tabi bütün bunları çalışmamızdan bazı alıntılar. Hani bir bahçe düşünelim. Bir bahçeden dedim sizlerle beraber şöyle bir iki tane efendim örnek meyve alalım ondan. Bahçemizin içinde neler var onu ortaya koymak için. Arkadaşlar, her yenilik bid'at değildir. Yani bu bir kaidedir. Her yenilik bid'at değildir. Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ebu Bekir zamanında ve diğer halifeler zamanında özellikle muamele ile ilgili bazı yenilikler ortaya konulmuş. Mesela Hazreti Peygamber zamanında fethedilen araziler askerlere veriliyordu. Mücahitlere veriliyordu. Ama Hazreti Ömer şöyle bir içtihat yaptı. Dedi ki bunu sabit bırakalım. Gelirini mücahitlere verelim. Yani burada fakirlere, mücahitlere nasıl faydalı olur? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi zamanında evet, içtihatla öyle bir hükme vardı. Hazreti Ömer de bu şekilde, çünkü ikisinin de gayesi mücahitlere nasıl faydalı olabilir şeklinde bir içtihat söz konusudur. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber zamanında tek ezan okunuyordu cuma günleri. Ama Hazreti Osman zamanında bu ikiye çıktı arkadaşlar. Neden? Bir ihtiyaçtan dolayı. Hazreti Peygamber zamanında aleyhissalatü vesselam zamanında cemaatin sayısı belliydi. Bir ezanla hepsine duyurulabiliyordu ezan. Ama Hazreti Osman zamanında artık cemaat çoğaldı. İslam devletinin sınırları genişledi. Hazreti Osman baktı ki tek ezan olmuyor. Onun dışında dışarı da bir ezan okutmaya başladı. Ha şimdi peki günümüzde ne olur arkadaşlar? Günümüzde de Hazreti Peygamber aleyhisselamın uygulamasının daha isabetli olacağını düşünüyorum. Bu konuda Şeyh Elbani'nin de fetvası vardı. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar evet bazı yerlerde 2-3 milyon kişi cuma namazını kılıyor. Büyük kentlerde. Ama işte bu bid'atla bu bid'atla artık bu sesi hepsine duyurabiliyoruz. Yani tabi oraya ünlem koyuyorum. Yani hani meşhur örnek verdikten sonra ve bu yenilikle aslında o kelime hiç de kullanmasak böyle şeylere bid'at demesek daha makul olur. Onun için bence Elbani'nin de dediği gibi bugünde de günümüzde de cuma günleri tek ezan okunursa daha isabetli olur. Hatta İmam Şafii de El-Ümm isimli kitabında bunu savunuyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki o şartlar yine yerine gelmiştir. Bundan böyle cemaata duyurma imkanımız daha rahattır. Ha minarelerde ha ses cihazlarıyla ezanı etrafa, cemaata duyurma imkanımız vardır. Bu açıdan diyor, yine tek ezan olması daha önemlidir. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber zamanında tek camide cuma kılınıyordu. Ama Hazreti Ali zamanında özellikle artık Müslümanlar tek camide cuma kılma imkanını elde edemiyorlardı. Yani mümkün değildi. 2-3 daha fazla camide cuma ve bayram namazı kılınmaya başladı. Onun için şöyle diyoruz. Her yenilik bid'at değildir. Yine arkadaşlar özellikle içki içenlere uygulanan cezalar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında arkadaşlar belli sınırlı bir ceza yoktu. Mesela getirilir içki içen birisi, yani ya bir sopayla, bir değnekle, bir ayakkabıyla bir tazir cezası uygulanırdı. Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ebu Bekir zamanında 40, diğer halifeler zamanında 80'e kadar çıkarıldı. Neden? Burada alkolün yayılmasına göre, yani yayılmış olan bu kötü geleneğin önüne geçmek için dolayısıyla ceza da kaldırılmış oldu. Yani yükseltilmiş oldu. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an'da da beyan edildiği gibi Tövbe suresinde deniliyor ki zekatın verileceği yerlerden bir tanesi de müellefe-i kulüptür. Bakın. Yani kalbi İslam'la ısındırılmış olan kişiler. Yani daha doğrusu İslam'a davet edilen kesimler. Hazreti Ömer şöyle bir içtihat yaptı. Dedi ki Kur'an-ı Kerim diyor ki kalbi ısındırılmış olan, yani davet edilmesi gereken kişilere bir pay veriniz diyor Kur'an-ı Kerim Tövbe suresinde. Vel muellefeti kulubuhum ayet. Hazreti Ömer şöyle içtihat ediyor. Diyor ki içtihadıma göre, kanaatıma göre diyor ki artık İslam'ın bu şekilde, yani zekattan bir fon ayırma suretiyle insanları davet etmesine ihtiyacı kalmamıştır. Eğer böyle bir durum olursa yine ayeti uygulamaya çalışırız. Bu şuna benzer. Kur'an-ı Kerim diyor ki hırsızlık yapanın ellerini kesin. Ama el yoksa bir şey yapılamaz deniliyor. Değil mi? Şimdi o da bu şekilde, bu mantıkla ortaya çıkıyor. Diyor ki bu kesim, yani kalpleri İslam'a ısındırılacak kimse yoktur. Öyle bir içtihatta bulunuyor. Tüm bid'atlar arkadaşlar zarar yönünden bir değildir. Yani evet, küfre götüren bid'atlar var. Bir de günah olan bid'atlar var. Marksizm arkadaşlar bir inanç bid'atıdır. Sosyalizm bir inanç bid'atıdır. Teslis bir inanç bid'atıdır ve sahibini dinden çıkarır. Malumunuz. Ama cuma günü kılınan zuhri akıl bid'at olduğu halde, yani ne kılarız, ne tavsiye ederiz. Hatta kitabımda da uzunca onun üzerine doğurdum. Bid'attır fakat bir Marksizm veyahut bir teslis inancı kadar elbette ki tehlikeli değildir. Sahibini dinden çıkarmaz en azından. Günahtır. Biliyorsunuz her günah küfür değildir. Ama her küfür günahtır. Bu açıdan şunu diyebiliriz arkadaşlar. Bütün bid'atlar zarar yönünden bir değildir. Yani grip olan da hastadır, kanser olan da hastadır. İkisi de hastalıktır. Ama grip hastalığı ile AIDS hastalığı, kanser hastalığı elbette ki bir değildir. Zaten uygulamalardan da onu rahatlıkla görüyoruz. Sünnetle beyan edilmiş arkadaşlar, sünnetle beyan edilmiş ibadetleri değiştirmek bir bid'attır. Yani bir konuda Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu yapınız. Mesela demiş ki namazlardan sonra 33 defa Sübhanallah deyiniz. 34 de diyebilirdi. Ama 33 demiş. Belirtmiş onu. Bu açıdan arkadaşlar onu 34 ve 32 olarak yerine getirmek bidattır. Ama gece namazı biliyorsunuz sünnettir bizim için. Gece namazında illa şu kadar kılacaksınız dememiş. Yani onu Müslümanlara bırakmış. Bazen 8 kılmış, bazen 6 kılmış. Ashab içinde gece namazında Ebu Hureyre için deniliyor. 400 rekat namaz kıldığı rivayet ediliyor. 400. Niye? Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadar kılacaksınız dememiştir. Yani kişilere bırakmıştır. İlla her namazdan sonra şu duayı yaparsınız şeklinde herhangi bir sınırlama getirmemiş. Bu açıdan her Müslüman kendi ihtiyacına göre dua eder. Bir kardeşimize araba lazım, araba ister. Bir kardeşimiz bekardır, çok salih bir kız ister Allah'tan, o duayı yapar. Evli bir kardeşimiz evlidir, arabası da var ama evi yok. Ev ister. Diğer bir kardeşimiz efendim şehit olmak ister. Yani duanın miktarı ve içeriği Müslümana bırakılmış. Dolayısıyla sünnet ile sınırlandırılmış, tespit edilmiş konuların dışına çıkmak nedir? Bidattır. Bu da bidatla ilgili konulardan bir tanesidir. Her bid'at günahtır arkadaşlar. Her bid'at günahtır ama her günah bid'at değildir. Bakın içki içmek günahtır ama bid'at değildir. Her bid'at günahtır ama her günah bid'at değildir. Bid'at olan günahlar diğer günahlardan farklı ve daha ağırdır. Bu da bu konuyla ilgili olan kaidelerden bir tanesidir. Evet. Yine arkadaşlar günah ve bid'at farkı vardır. Günah ve bid'at farkı vardır. Günahta bir hata ve pişmanlık söz konusudur. Ama bid'atta bir baş kaldırı söz konusudur arkadaşlar. Aralarındaki fark olur. Bid'atta baş kaldırı var. Yani neye benzetebiliriz? Şeytanın yaptığı bid'attı, Hazreti Adem'in yaptığı günahtı. Yani bakın şeytan baş kaldırdı. Yaptığıyla övünmeye çalıştı. Dedi ki ben daha iyi bilirim. Ben ateşten yaratıldım, ben Adem'den daha hayırlıyım dedi. Ve şeytan oldu. Bid'at sahibi de öyledir. Diyor ki hayır, benim uygulamam, benim efendimin yaptığı uygulama çok güzeldir, savunuyor. Yani onu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasından daha üstün görmeye çalışıyor. Onunla övünüyor arkadaşlar. Onunla övündüğü için tehlikeli bir yola giriyor ve günahla övünme biliyorsunuz çok tehlikeli. Günahkar ise belki alkol almış, sigara içmiş ama pişmandır. Diyor ki ben hatalı olduğumu biliyorum. Keşke yapmasaydım. Hatta bakarsınız evet alkolludur, sarhoştur. Hatta belki yola serilmiştir alkoldan dolayı ama ayıldığı zaman gözyaşlarını dökebiliyor. Asr-ı Saadet'te Abdullah el-Himar adında bir zat. Fethül Bari'de, Buhari'de geçtiği gibi 50'ye yakın defa alkol almış. Her defasında da Hazreti Peygamber tarafından cezalandırılmış. Her defasında. Onu talep edenlere Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle emretmiş. onu telin etmeyiniz. O Allah ve Resulünü seviyor diyor. Bakın. Ha bu bir günahkar bir arkadaşlar. Ama ashab içinde bid'atıyla övünen birini bilmiyoruz. Nasıl olur yani? Resulullah'a rağmen ben Resulullah'ın yaptıklarını, güzel gördüklerini ben güzel görmüyorum, ben eksi görüyorum diyen bir sahabiden bir Müslüman bile düşünülemez arkadaşlar. Nasıl bir Müslüman düşünülür ki Resulullah bunu yapmış, ben eksi görüyorum, daha güzelini ben yaparım. İşte bu bid'attır. Allah korusun, insan küfre kadar götürebiliyor. Ama hadis-i şerifte sizlerin de hatırladığı gibi küllü bini Adem hatta'ın diyor. Yani her Adem oğlu hata edebilir. Ve gayrul hatayne tevvabun. Ve hata edenlerin en hayırları tövbe edenlerdir. Peygamberlerde de bu konuda sehven bazı yanlışlıklar olmuş da Hazreti Adem'in örneği en açığı diyor ki ve asa Adem Rabbahu, yani Adem Rabbine karşı günah işledi. Ama sonra tövbe etti. Ey Rabbimiz, biz günah işledik. Nefsimize zulüm ettik. Ve hüsrana uğrayanlardan olduk. İşte arkadaşlar, dolayısıyla günah ile bid'at arasında bu şekilde çok önemli fark vardır. Yani günah işlemek çok daha hafif. Neye göre? Bid'ata göre. Bid'at sahibinin efendim tövbesi kabul olunur mu? Hadisi alınır mı? Cenazesi kılınır mı? Kendisine selam verilir mi? Kendisine kız verilir mi? Kızı alınır mı şeklinde ihtilaflar olmuştur. Ve bütün bunlar da arkadaşlar bunlar bid'atçıya karşı tavır alınmasından dolayı. Hatta demişler ki bir bid'atçı bir yoldan geldiyse mutlaka siz yolunuzu değiştiriniz, yüzünüzü o yoldan çeviriniz şeklinde bir müeyyide konulmuş. Arkadaşlar yani işin garip tarafı şudur. Bütün güya ekollar, yani sofisi, ehli sünneti, efendim işte mücahidi, mezhep sahibi, hadis ehli, bunların hepsi prensip olarak bid'ata karşıdırlar. Hepsi. Kitaplarına bakarsanız, ama ne acıdır ki birçoğunun uygulamaları bid'atın ta kendisi. Ha, onun için sohbetimin başında da ifade ettiğim gibi bid'atı tespit etmede hata yapılıyor. Sünneti tanımada hata yapılıyor. Yani bid'atın tek panzehri var arkadaşlar. Nedir? Sünnet. Yani Kur'an ve sünnet. Doğrusu vahidir. Bid'atı tanımanın tek yolu odur. Sünneti tanımaktır. Zaten hadis-i şerifte deniliyor ki her bid'at bir sünneti kaldırır. Bunu nereden anlarız? İşte cuma günleri, cuma namazından sonra kılınan zühri akır. Biliyorsunuz Buhari ve Müslim'de de geçtiği gibi Hazreti Peygamber aleyhisselam ya evde ya da camide 4 rekat ve iş yerinde 4 rekat sünnet kılardı. Yani cumanın sünneti 4 rekattır. Şimdi sünnet. En kuvvetli hadis kitaplarıyla, sünnetle sabit olan odur. Ama şimdi zühr-i ahır bid'atını işleyen birisi bu sünneti kaldırıyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, haber verdiği o mucize de yerine gelmiş oluyor. Her bid'at bir sünneti kaldırıyor. Bu açıdan arkadaşlar, yani ne demiş Hasan-ı Basri, Allah rahmet eylesin. Valla diyor, öyle bid'atlara batmışız ki, saplanmışız ki diyor, bir kıble kalmış diyor. Onun dışında değişmedi ki, bir şey kalmadı diyor. Hani namaz ve huşu, hani Kur'an tilaveti, hani Kur'an okunurken alınacak dersler, dökülecek gözyaşları, ki Hazreti Ömer biliyorsunuz bir ayetten dolayı Tur suresinde inne azâbe rabbike lâ ve'abbir. Evet, senin Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Bu ayeti duyunca kendinden geçmiş Müslümanlar bir ay kendisini ziyaret etmişler. Bir ayeti duyduğu için arkadaşlar. Yani biz de Kur'an okuyoruz, o da Kur'an okuyor. Yani ne diyor Hasan-ı Basri diyor ki, evet, öyle ki bir kıblemiz kaldı, onun dışında Hazreti Peygamber dönemine has ait her şey ya tam kaldırıldı, ya değiştirildi, ya bid'at olarak devam ettirildi. Evet, onun için, daha o zaman tabi, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan yaklaşık olarak sene mi falan öyle bir şey. Evet, tabiindendir. Dolayısıyla o kadar vahim ve salgın bir hastalık gibi her tarafı maalesef sarmıştır. Allah-u Teala bizi, İslam ümmetini bu salgından korusun. Evet arkadaşlar, ben burada noktalayayım şimdi. İsterseniz birkaç dakikayı da soru cevap şeklinde değerlendirelim.
Diyarbakır'da çift şey var mı hocam, minber? Şafirler aile.
Var. Ama kaldırıldı. Yani iki bölüm kıble yönünde olan caminin üzerine burası Hanefilere aittir yazılmıştı. Hatta Batman'da da, ben Batmanlıyım. Ben orada mahalli televizyonda program yapıyordum. O programlarda onu işleye işleye hamdolsun onu kaldırdık. Şimdi Diyarbakır'dakini de kaldırdık. Hatta Müslüman ve mezhep diye bir çalışmam var arkadaşlar. Orada da buna değinmişiz. Eğer mezhep konusunda gerçekten detaylı malumat sahibi olmak isterseniz o kitaptan bir bid'at, yani bak dedik ya, bid'atı iyi bilgelememiz lazım. Tahlil etmemiz lazım. O konuda işte 800 sayfalık bir çalışma yaptık. Ne kaldı? Mezhep konusunda da öyle bir çalışma yaptık. Aşırılık konusunda da diğer konuları irdelemeye çalıştık. Vahi ve tarikat konularını bu açıdan kardeşlerimiz oralardan isteseler yani istifade edebilirler. Hamdolsun o bid'atı kaldırdık. Evet. Varsa arkadaşlarım konuyla ilgili soruları, buyurun.
Hocam günümüzde hani Mevlid falan oluyor ya, bunlar
bid'at mı? İbn-i de işaret ettiği gibi arkadaşlar, bu yapılan uygulamalar, bu etkinlikler iki şekilde değerlendirilebilir. Yani şöyle, Hazreti Peygamber'den bahsedilecekse, ona salavat getirilecekse diyor ve o esnada Kur'an okunacaksa buna bid'at diyemeyiz diyor. Niye? Çünkü diyor Allah'ın rahmeti toplanıp Kur'an okuyan, Allah'ı anan bir topluluğun üzerine iner diyor. Ama bugünkü manada gerçekten Hazreti Peygamber'in söylemediği şeyler, ashabın söylemediği şeyler, yüzlerce iftira dolu bazı metinler okunuyor. Tabii tabii. Hatta bu çalışmamda Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlütlerde söylenen o bid'atları, hareketleri dillendirin. Onun için o şekilde İbn-i Teymiye gibi biz de düşünüyoruz. Bid'at şekilde de bu uygulanabilir ve ondan da istifade edilebilir diyor. Yani dediğim gibi Hazreti Peygamber'den bahsedilecekse, Allah anılacaksa bu konuya bid'at denilmez diyor.
Hani mesela cenaze oluyor, yedisi diyorlar.
Onlar bid'attır. Yok, onlar bid'attır. Yani 52'dir, 42'dir. Doğru, onlar bid'attır tabii. Ama ölüye sadaka biliyorsunuz tavsiye edilmiştir. Evet, buyurun.
Şimdi örnek olarak bilgisayarı vermiştik mesela.
Evet.
Şimdi bunu amacı dışında günümüzde maalesef çok kullanılıyor bu. Bu teknoloji ürünü bidat olmadan halde bunu amacı dışında kullanan kişi günah işlemiş olur yoksa bidat sahibi mi? Bir de hocam bu duhran namazının ben bidat olduğunu bilmiyorum.
Evet.
Neden dolayı? Bir de onu değerlendirelim.
Biliyorsunuz bid'atlarda asıl olan sünnettir, vahiydir arkadaşlar. Yani şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki 5 vakit namaz farz kılınmıştır. 5 vakit. Şimdi o zuhri ahır ile bu 5-6'ya çıkarılmış oluyor. Ki ne Hazreti Peygamber, ne halifeleri, ne de mezhep imamları, yani ne İmam Şafii, ne Ebu Hanife, ne İmam Malik, ne Ahmed bin Hanbel, ne Cafer-i Sata, hiç kimse bu namazı kılmamış. Şimdi siz düşününüz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan 400 sene sonra çıkmış bir ibadet. Nasıl? Adet daha doğrusu. Nasıl ibadet olur? Dolayısıyla 400 sene sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan 400 sene sonra çıkmış ki bunun dışında başka bir ibadet yoktur. Yani Resulullah zamanında olmayıp sonradan halen binlerce, milyonlarca kişi tarafından kılınan bir ibadet yoktur. Teheccüd mesela sünnette var. Teravih sünnette var. Efendim duha sünnette var. Evvabin sünnette var. Namazlardan önce ve sonra kılınan nafileler sünnette var. Tek sünnette olmadığı halde halen insanlar tarafından hararetle kılınan bu vardır. Ama bu da genelde sünnetin bilinmediği, sünnetin tanınmadığı yörelerde olur. Mesela Arabistan'da bulamazsınız bunu. Pakistan'da yoktur. Suriye'de çok azdır. Irak'ta azdır, Mısır'da azdır. Tam merkezi bidatların çok işlendiği yerlerdedir.
Türkiye'de?
İşte yani tabii anlaşılıyor. Evet. O bahsettiğiniz şey bidat olmaz. Diyelim ki interneti kötü bir yöntemde kullanmak eskiden şuna benzer arkadaşlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an'a mumaşele olarak denk bir kitap, alternatif bir kitap olarak şairlerin ortaya koyduğu bazı şiirler ve nazım eserler vardı. Bu açıdan bu bid'at değildir, bir günahtır. Yani İslam'a karşı Allah korusun mücadele etmek, savaşmak anlamını taşır ama bid'at değildir. Çünkü yeni değildir. Bu yöntem Resulullah zamanında bile biliyorsunuz o yalancı peygamberler de ellerinde el-filu, mel-filu ve ma'drake mel-filu şeklinde bazı safsatalarla ortaya çıkmışlardı. Günahtır ama bid'at değildir.
Hocam şimdi mesela televizyona karşı geliyorlar ya şeyhler falan. Belki de şundan hani onlar uçuyor ya. Bu hani uçuyorsanız burada görelim mesela.
Evet.
Şimdi internette bir şey yeri uçuyor.
Evet. Görüyoruz. Tabii.
Onlar gözükemeyince herhalde onlar da sıkanıyorlar. Ondan herhalde. Yani.
Niyetler çok önemli.
Evet. Bu işi bayağı iddialı.
Buyurun.
Şimdi amel ya da itikadın dışında Müslümanlara hizmet edecek yenilikler mesela diyelim sabah namazına kalkmak için telefonlar alarmı kuruyor.
Evet.
Bu telefonun alarmı...
Yok bu şey değildir yani. Yani bu bidat değildir, hayırlı bir hizmettir.
Yani bunun gibi her şey...
Bilal-i Habeş de Resulullah'ın kapısını çalıyor ezandan başka bak. Ha şimdi Bilal yerine sizin telefonunuz kapı çalıyor yani. Kardeşim kalk diyor. Onun için bidatla alakası yok.
Bir de Teravih'de vaazının bugünkü 20 rekat camilerde kılınma şekli.
Vallahi Hazreti Ayşe'den gelen rivayete göre diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne Ramazan'da ne Ramazan dışında 11 rekattan fazla kılmadı. Yani 8+3 en efdalı odur. Hazreti Ömer tarafından 20 kılındığına dair zayıf bazı rivayetler var. Zayıf. Zayıf evet. Çok açık alabilir miyim?
Hazreti arkadaşın sorduğu soru için hani Hazreti Ayşe işte bu kadar sunmuş dediğin ama anlatırken gece namazında da mesela şeyden bahsettiniz. Ebu Hureyre'nin 400 rekata
evet.
Rivayet edildi. Yani bu
Burada Resulullah tarafından Ebu Hureyre, ey Ebu Hureyre, ey Ebu Zer, sen akşamları, geceleri 11'den fazla kılmayacaksın dememiştir. 8 kılacaksın dememiştir. Ama ve minelleyli feteheccet bihi, yani gece teheccüd namazına kalk şeklinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da her gece aynı sayıda teravih kılmamıştır.
Yani 11 geçmiştir.
Hangisi?
Yani gece namazı sayıda geçmiştir. Mesela 20 kılmıştır.
Sohbetçi onun mudur namazı?
Yok, o farklı şeydir. Yani teheccüdü katmamış buna.
Yani ibadetlerde, nafilelerde evet, kılabildiğimiz kadar açımız var mı? Yoksa peygamberin bize...
Gece namazında serbestiz tabi.
Buna delilimiz var mı? Diye.
Delilimiz odur işte, değişik değişik tabi Resulü Aleyhisselatü Vesselam değişik rakamlarda, sayılarda gece namazı kılması bile sahabeler arasında öyle.
Yani
8 kıldığı var. Daha farklı rakamlarda var.
Zaman sünnetiyle.
Evet. Evet.
Hocam, kıra beden onun ziyaretinde kılanlara bir şey söylemediği var mı?
Yani
sahabe daha fazla kılmıştır. Bir şey dememiş. Yani, hani,
yani hiç kimse bu kadar şunu demiş, gece kılmasanız, kalkamasanız öğleye kadar onu yerine getirin demiş ama rakam vermemiş. Serbest bırakılmış.
Şey, bu Ebu Hureyre'nin 400 zekat verilir ya.
Valla bu bunu şeyde okudum doğrusu. Bu Mustafa Sibai'nin İslam hukukunda sünnet. Çok güzel bir kitaptır.
Evet.
Mealcılara karşı yazılmış. Çok güzel. Ve belki şahsında tek kitap. İlk kitaptır. Orada ben okudum. Oradan hatırlıyorum. Kaynak olarak gösteriyor yani. Tabi tabi gösteriyor. Rahatlıkla. Tabi tabi o bir sorun yok orada.
Evet. Ben bulurum.
Evet. Orada.
Bak. Hocam bir de kitabımızda şey Hüttat'ın içerisinde benim. Hani cemaat olarak namaz kılıyor. Camiye girdiğinden safta yeri yok.
Evet.
Birisinin omuzuna vurdum, geri çektim.
Evet.
Bunun bidat olduğunu okudum ben. Yanlış mı anladın mı?
Yani şöyle o çekme bidattır. Yani sonradan bazen bazı hadiselere de yahu benden ne istiyorsunuz şeklinde müdahale edenleri de görüyoruz. Onun için böyle bir eylemin olmaması daha tavsiye edilir.
Yanlış kılması
işte bizim elimizde olan bir şey değildir. Yani zaruretten dolayı kılıyoruz. Yani bizim elimizde olmayan bir durumdan dolayı ve kast olmadığı için ne olacak? Orada herhangi bir sakıncası, günahı olmaz, mahzuru olmaz.
Güzel okuyun yani.
Evet. Ama o dediğimiz gibi bazı nahoş hareketleri de beraberinde getireceği için bu kere hem çeken hem çekilen de eziyet görmüş olur.
Ama hocam o ikinci safta yalnız olmayacağına dair gelen hadisler nasıl olacak o zaman?
Yani şu olmaz diyen boş yer olduğu halde tahsis edeceğiz mecbur. Boş yer var ama gitmiyor.
Olmadığını düşünüyor
zaten. Var gitmiyor.
Ha,
işte olmaz diyor ona. Kim tek başına kılıyorsa olmaz diyor. Ama doludur. Full dolu. Başka çaremiz yok. O zaman ne yapacağız? Biz de cemaate uyacağız bu şekilde. Evet. Eğer çekerseniz tokadı yiyebilirsiniz.
Bir kere yaptım, üçünde de nahoş olabilir.
Evet, doğru. Bakın, onun için bidat oradan geliyor.
Tamam,
namazda da huzur esaslı. Şimdi siz çekerken o adamın namazla olan bağlantısı
hatta bir
değil mi? Tekme de atabilir.
Acayip bir söz söyledi. Küfür gibi.
Evet, Hüseyin kardeş ne güzel tasdiyorsunuz. Evet.
Adamın piçi varmış. Ben de doğru
evet.
Adam bir laf etti. Ben anlamadım ama o saftaliklere çıkacağım.
Hocam ben bir şey
söyleyeyim. Buyurun abi.
İki tane sorun var. Şimdi birisi hani çocuklara sünnet düğünü falan yapıyor.
Evet.
Burada şimdi diyelim Kur'an falan okunmuyor. Sadece işte bir eğlence gibi yapılmış. Bu yani dini herhangi bir mesele yok. Sadece bir eğlence.
çocuk sevinsin diye bir şey yapılmış. Bunun bidat olur mu? Bir de şöyle evet. Bir sorun var. Mesela diyor ki abdest alırken besmele çekin diyor. Yani bismillah.
Evet.
Abdest alıyorsun. Burada evli besmele çekmek bidat olur mu mesela?
Besmele ile yetinsek daha diyoruz çünkü hadiste ağız evet. Geçmiyor.
Yani. Evet geçmiyor besmele ama diyelim unuttuk evli evet. Besmele çektik. Bu bidata girer mi?
Yani orada kasıt yok.
Kasıt
olmayınca olmaz ama Resulullah diyor ki bismillah deyiniz onunla iktifa etmek yani, en güzeldir.
Bir de şey diyeceğim bu mahsuzun insanı kütle
götüren evet.
Akidedeki bidat.
Evet. Şimdi, akide. Akide.
Şimdi analde bidat işleyenler sünnet kendilerine açıkça belli olur. Yani kitaplarını evet. Okuduktan veya bir şekilde öğrendikten sonra hala ısrarlı davranışlar. Bunların durumu.
İşte tövbesi kabul olmayan olmayan şahıslardan oluyor. Allah korusun. Tabii. Ama kafir demeyelim de tekfir etmeyelim. Onun dışında zaten Allah'ın cezasını almış. Tövbesi kabul olmuş. Ama tekfir çok tehlikeli.
Şimdi olay yok. Kur'an yok. Hadis yok. Sadece çocuk eğlenir, sevinsin diye çocuk gezdiriyor. İşte akrabalar çağırıyor. İşte ne bileyim kide yapmış, dağıtıyor falan.
Yani bunu da bazı dini ve cübbeler altında değerlendirebiliriz. Yani yemek yediriniz hadisi var ya.
Evet.
Bir de bir sünneti de kaldırma gibi bir niyet yoktur. Bir uygulama yoktur. Yani işte Resulullah böyle yaptı. Ben buna rağmen şöyle yapayım. Şeklinde de herhangi bir uygulama yoktur. İnşallah hayırlı bir kör olmuş olur. Öyle.
Bu son zamanlardan sonra
resmi mi? Evet. Zuhri ahir kılıyor musunuz?
Ben kendim kılmıyorum.
Ama cemaat kılıyor. Diyanet de maalesef halen istemediği halde kılmayın. Yani kamuoyunun tepkisini almak istemiyor.
Yani bazı yerlerde kılınmıyor. Mesela İzmir'de ben duydum, camide kılınmıyor mesela.
Şey, birçok yerde. Ben müftülük yaptığım yerden kaldırmıştım. Memnun kaldılar yani.
Evet.
Cumhuriyetin değişmesi lazım.
Şimdi biz bid'atı ortaya çıkartan var, o bid'atı yayan var. Bir de sıradan halktan bir kimsenin o bid'atı işleme meselesi var. Birincisi bunlara, üç kişiye bir bid'atı ortaya çıkartan, iki o bid'atı yayan, üçüncüsü normal sıradan bir halkın o bid'atı işlemesi. Bu üç kimsenin hükmü aynı olur mu? Bir de bunlara karşı muamele aynı olur mu?
Aynı değildir. Hatta hadis ravilerinde de şöyle deniyor. Bid'atçının rivayeti alınır mı alınmaz mı? Şöyle deniliyor. Diyor ki dediğiniz gibi belki o da bilmeden o bid'ata saplanmış ama o bid'ata bile bile davet ederse öyle birinin kesinlikle rivayeti alınmaz hadisi alınmaz demişler. Bir değildir biliyorsunuz. Bir kötülüğü işleyene bir de o kötülüğü ortaya koyan bir değildir. Kıyamete kadar birisine vebal gelir. Aynen hadiste geçtiği gibi Hazreti Adem'in çocuğu katil çığırını açtığı için kıyamete kadar diyor, gelecek öldürmelere ortaktır malumunuz.
Evet.
Neden? Çünkü böyle bir yol açmış. Çığır açmış. Ama ondan sonra gelen kişilere bu yoktu. Niye? Katil yapmış. Cezasını yiyecektir. Çarpılacaktır ama yeri gidecek. Hiçbir konuda öyle değil. Yani bid'atı ortaya koyan ile ona davet eden bir değil. Aynen İslam'a davet eden ile birisi namaz kılıyor ama kimse karışmıyor. Ama biz hem namaz kılıyor hem insanları ona davet ediyor. Onun daveti sayesinde namaz kılanların da ecrine malumunuz ortak olur. men senne fil islami sünneten haseneten felev ecruha ve ecru men amile biha, değil mi? O da on gibi. O açıdan farklıdır.
Peki hocam şimdi yazılı görsel medyası, internet falan oldu. Bidata istinaden atıyoruz cahilliklere bilmeden bir bidat konuşulur. Yazılı bir evet. makale bıraktı. Fakat ona ulaşamıyor veya bulamıyor veya hatırlayamıyor. O kadar çok yazı yazmış. Mesaj işte vesaire gibi. Bunu da başka insanlar okuyor. Bu adamın durumu.
Şöyle yani bir makale yazıp o yap bidatın hata olduğunu, o yazının hata olduğunu aynı yöntemle ya internetle ya gazeteyle ya televizyonla tekrar insanlara duyursa inşallah.
Hasan'a bir sadece
mesela. İnnallâhe yekfirû zunûbe cemî'an ayeti gereğinde. Evet inşallah. Evet. Öyle.
Hocam benim sorum yarıda kalmış.
He buyurun.
Farz namazlardan sonra gelende yaşlı cemaat geliyor. Farz bitiyor. Allah'ım ente selamdan önce Estağfurullah ellezî lâ ilâhe illâhu hayy kayyûm ve etûbu diyor. Üç defa.
Bu, bir şey. O sünnettir he. Evet. Her selamdan sonra tabi sahih. Sahih kitaplarda Resulullah aleyhissalatü vesselam selamdan sonra üç defa bazı yerlerde cemaat sünnet olduğu için bir kere ona karışıyor. Yahu diyor bizim geçmişlerimiz yapmamıştır bunu. Nereden çıkardın? Demiyorsun. Bakın ne güzel soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun kaynağı var mı yok mu diyorsunuz. Ama öyle diyor. Yahu diyor sen şu hoca efendi kadar biliyor muydun diyor.
Yani benim okuduğum bir yerde sadece üç defa estağfurullah diye geliyor.
Evet. Ondan sonra Allah'ım ente selam. Ondan sonra o başlıyor tabii.
Hatta herkesin sesli olarak söyleyeceği üstüne gelen bir ayette.
Asıl olan tabii asıl olan ferdi olarak herkesin zikrini içinden yapması lazım ama senin kardeşimizin de ifade ettiği gibi bazen de ashab arasında hatta Resulullah'ın diyor şöyle dediğini diyor ben namazdan sonra ben ezberledim, öğrendim. Anlıyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam herhalde ümmeti, cemaati öğretmek gayesiyle bazen açıktan da okurdu ki bize bu konuda iyi bir imkan verilmiş oluyor. Yani siz mesela açıktan okursanız cemaati irşat niyetiyle okuyorsunuz. Belirli bir süreden sonra içinizden okuyorsanız demek ki cemaatinizi eğitmişsiniz. Duanın zikir nasıl yapılacağını biliyor artık herkesin kendisi yapması en uygun olur.
Bizimkilerin asırlardır eğitiliyorlar.
Vallahi lisene de daha Allahümme ente selamı öğretememişsin demek ki. O bir dua drama sünnette yoktur. Allah'u.
Bidat diyebilir misin?
Yok bidat diyemeyiz. Niye? Güzel bir duadır. Bidat diyemeyiz. Ama cemaat olarak söylenmemesi daha iyidir. Beraber. Herkesin kendisi. Güzel bir duadır. Yani onun dışında birçok dua metinleri var. Okunabilir.
Süleyman Yatı'dan falan gelmedi miydi?
Yok hamdolsun ben Buhari'den geldim. Müslim'den geldim evet.
Hocam bu arkadaşımın sorduğu dua yapılırken cemaat komple bir
yerde böyle yapıyor. Evet. Onun aslı yok. Böyle hareketler. Yani şöyle böyle. Yani güya şerden.
Yok,
şerrin arkadaydı.
Hocam dua yok mu? Duada sınır yoktur.
Sınır eli diyorum. Onun dışında onu okumada bir sakınca yok dedim. Güzel bir duadır yani. Salatın tüncine bihem cemil ehvel ve fethin. Ve takdilene... Ya ama bu duada bidat diyebileceğimiz bir şey yok. Güzel bir duadır.
Güzel de şimdi bu orada namaz şeyler geçiyor.
Seyyidine geçiyor mu?
Geçiyor.
Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam Hocam ene seyyidu diyor ya. Ene seyyidu veledi Adem diyor. Bir yerde diyor ki
o kıyamette verilen
ben evet var. Ben Adem oğullarının efendisiyim diyor.
Kıyamet günüdür. Evet.
Hazreti Hasan ve Hüseyin için diyor bu gençlerin efendileridir, seyyididir.
Dünyada
için yani seyyid peygamberimize seyyid demede hadislerde beyan ediliyor ya. Yani bir sakıncan
olmuyor. Ama ahirette verilen.
Ama namazın ettehiyyatta denilmez. Niye? Çünkü sünnet tarafı.
Hadi bu hadiste de
yok. Olmayan Resulullah tarafından okunmuş dualarda yoksa, bazıları ezanda da okuyor. Batman'da mesela, bazı yerlerde Batman'da mesela, ben bizzat duydum, Cizre'de diyor, Eşhedü enne seyyidene Muhammeden, yani Resulullah'ın huzurunda okunan, yıllarca okunan ezanı değiştirmek istiyor.
Hocam şefaat ya Resulullah denir mi?
Denmez.
Şirk mi olur?
Yani denmez. Tabii bir şirk olur. Yani şefaat, velillah şefaatü cemiyan. Şefaatin hepsi Allah'adır. Allah müsaade ettiği kişiler şefaat edebilir. Onun için ey Rabbim Resulullah'ın şefaatini bana nasip et diyebilirsin. Ya Resulullah şefaat diyemezsin. Öyle bir yetkisi yok zaten. Üç yerde diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe, üç yerde kendimden başka hiç kimse, seni de hatırlayamam Ebu Davud hadisinde, malumunuz öyle geçiyor yani. Onun da yetkisi, şefaati bir dereceye kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam.
Arkadaşlar hocamızın birçok kitaptan değerli bir Türkçe'ye kazandırdığı kitap bizde var, almak isteyen arkadaşlar.
Şeyde var zaten, Hüseyin kardeşimizde var yani.
Okumanızda fayda görüyoruz.
Yani Türkçe'de öyle bir çalışma yok. Ben Arapçayı da takip ediyorum. Arapçada da var da o kadar detaylı bir şey görmedim.
Bu tip yok.
Evet. Var da tabi olanları...
Karaya ne dediniz orada hocam?
Karaya haram dedim. Kesin. Bidat değil, haramdır.
Mekruh değil mi hocam?
Mekruha ısrar etmek haramdır. Mekruha bu cemaatte kimsenin içeceğini tahmin etmiyor. Var mı? Evet, yok. El açmak bidat değil. El Müslüman ve mezhep.
Yok, sizin değil.
He öyle. El-Ümmü.
Söylediği bu Hureyre'nin
olduğu... İslam hukukunda sünnet. Mustafa Sıbah. Güzel bir kitaptır. Ebu Reyye'ye. Öyle mi? Ebu Reyye'ye reddiyedir. İlk okuduğumuz sünnet kitabı.
Ben bunu gördükten sonra gözüm açtım.
Çok güzel. Var mı sizde?
Var.
Var. Hüseyin kardeşi de var mı? İlk kitaptı hakikaten. Diğeri ondan sonra çıkardı. Ebu Hureyre'yi de orada çok güzel. Es-Sünnet ve Mekanet.
Muhammed Tahir Ekim'in bir kitabı vardı.
Muhammed Tahir?
Sünnetin etrafındaki şüpheler. Bunlardan yıllar önce çıktı.
Öyle mi?
Ben evde bulabilirim.
Ben de vardı ama var ondan sonra.
Arkadaşlar hocamıza sorunuz var mı? Yormayalım.
Yoksa. Buyurun.
Cuma'dan önce, bu sonra kılacağımız 4
dakika sünneti önce mi satmış mısın? Niye getirdim? Hayırdır yani? Resulullah sunmadan. Yemekten önce habbı almış mı? Almıyor. Doktor ne demiş? Demiş ki yemekten sonra alınır. Şimdi peygamber gibi bir doktor olabilir mi? Diyor ki yemekten sonra habbı alınır. Biz de tamam. Yemekten sonra alacağız.
Pekala. Eğer okumuştan sonra ne yapacağız?
Allahümme Rabbe hadihi davet temel okuyacağız. Zaten nafileleri evde kılmak daha hayırlı.
Süresi var mı mesela hocam? Mesela Cuma'ya geldik iş yerimizde.
Evet.
Belli bir aradan mesela 5-10
dakika. O öğle namazının vakti o sünnet içinde aynı zamanda geçerlidir. Yani bu konuda geniştir dininiz. İstifade edebilirsiniz. Orada henüz ezan okunmuş mu? Kamet de okunmamış.
Ezan okundu.
Her kametle ezan arasında evet iki rekat namaz var. O tahiyyetül mescid var biliyorsunuz. Onu evet tahiyyetül mescidi rahatlıkla kılabiliriz. Yok yani sünnettir. Sünnet olunca niye sakındır? Sünnet. Efendim? Cuma'dan önce bir İbn-i Ömer'den bir zayıf hadis gelmiş. İki rekat. O da diyor ki ben Resulullah'ın böyle kıldığını gördüm. İki rekat. Çok tartışılmış. İbnül Kayyum, İbn Teymiye bu hadisi şey diyorlar yani tazif ediyorlar. Zayıf olduğunu söylüyorlar.
Kabul etmiyor.
Evet. Selef kılmamış. Ama Tahiyyetül Mescid var her zaman. Camiye girince bizim için açtı. İki rekat hazır. Cami oturmadan. Cami selamlama sünneti.
Hocam öğle namazı okulmadı. 5-10 dakikalar kalan camiye
girebilir miyim? İki rekat kılarsınız. Tabii.
Akşam ezanından ezan okulmadan
olamaz. Akşam namazdan önce demiş ki isteyen iki rekat.
Zaten orada direkt temel arasında iki rekat namazı
var. Kerahat vaktinde de yok. İşte bunlar istisnai şeylerdir. Cenaze, tahiyyetül mescid, kaza, bunlar için şey yok diyor.
Orada da bir soru var.
Yani, orada bir sınırlama yok.
Arkadaşlar abi bir şey diyorlar. Mescid'e girdik, çok açık bir şekilde orada bir
evet.
Bunu
izah
konusunda nasıl yapmam, ne yapmamız lazım? Yani
buna
neler yapılır?
O davete girer. Udu ila sebil rabbike bil hikmeti vel mevzat.
Mesela Şiaların mescidine evet. Girdi. Evet. Herkes bir başa secde ediyor. Bu da tek.
Yok
girdim. Hemen çıktım geriye.
Şey var. Bu konuda Hazreti Hasan ve Hüseyin ile ilgili güzel bir kıssa vardır. Abdest konusu. Bir yaşlının, ikisi Hasan ve Hüseyin, bir yaşlının yanlış abdest aldığını görünce şöyle müdahale ediyorlar. Diyorlar ki bu dedemizin yaşındadır, ne yapalım? Önce demiş Hazreti Hasan, abidir ya, sen abdest al, ona diyelim ki amca bu abdesti nasıl görüyorsunuz? Sen aldıktan sonra ben alayım, gidiyorlar. Diyor ki amca kardeşimdir. Hazreti Hasan diyor ki, diyorum sizi tanımaz mıyım? Siz peygamber torunlarısınız. Ama diyor amca bu abdest alıyor, ben itiraz ediyorum, ben alıyorum, o itiraz ediyor. Hangimizin abdesti doğru bize söyler misin? Diyor. Buyurun kardeş, evlatlarım diyor. Önce Hazreti Hasan abdest alıyor. Tabi babasından, dedesinden gördüğü gibi tam alıyor. Sonra Hazreti Hüseyin abdest alıyor. O da dedesinden gördüğü gibi. Ha diyor evladım anladım, yanlış olan benim diyor. Daha düzeltiyorum diyor.
Hocam onun konusunda gittiğiniz zaman bile diyorlar ki sen bu sefer de sen mehalısın diyor.
Yani işte davetçinin çok sabırlı olması lazım. Sen doktorsun, biliyorsunuz doktorlardan çocuklar kaçar. Onlar çocuk ahlaklı, çocukmuş insanlardır. Çocuklar doktorlardan korkuyor mu? Korkmuyorlar. Çok olur. Siz de doktorsunuz. Bu açıdan çocuklar, bazen çocuklardan kötü koku da gelebilir. Hastadan. Hastadan kötü koku gelebilir. Buna rağmen doktor müdahale eder. Ben sen diğeri doktoruz. Kokuya rağmen hastayı tedavi edeceğiz inşallah.
Kaza namazı bidat mıdır hocam?
Bazıları bidattır. Şöyle ki. Mesela adam diyor ki valla şu Galatasaray maçı var. Ben akşam namazını kılmayayım sonra yatsı namazını kılarken bunu da kaza edeceğim. İşte bu bidattır. Ama uykuda kaldın, unuttun, bu iki durumda kaza namazı kılmıyorsun.
Ama o bizim, yani bizim bildiğimiz kaza namazı. Ama bir tane hani böyle toplum kıldığı kaza namazı.
Yıllarca kılmamış.
Doğrudur, o bidattır. Kasten tabii. O zaman bizim de kılmamıza gerekiyor. Hepsini bir haftada evvel alalım. Diyor evladım nasıl yıkanıyorsun bana anlatır mısın? Valla diyor o kadar bilmiyorum. Pazar günü gönce hepimiz toptan yıkanıyoruz diyorum. Ha öyleleri de var işte. Kaza ona benziyor işte. Şu bahsettiğiniz kaza.
Allah razı olsun.
Allah kabul etsin.
Bu hacet namazı falan bunlar var.
Hacet namazıyla ilgili var. İki rekat namaz var. Ama uyku yok. Evet, uyku yok. Yani işte. Evet.
Hep merak etmişim. Şimdi hadisinde diyor ki safları bölen bilekler arasında saf tutulmaktan men edildi. Bu evet. Minberler 3-4 şeyi birden kesiyor. Bu ilk ne zaman başlıyor bu minber? Koca safı bölüyor yani. 3 sıra safı bölüyor.
Ustak mendil var hocam.
Bidat
biliyor musun? Direkler arasında, kutunlar arasında hangi?
Şöyle, hani merdivenle çıkıp mesela şuradan, şuradan saf tuttuk. Bir kısım da şuradan tuttu. Hani hadis-i şerifte arayı bölen bir şeyin arkasında değil. Şurada durun. Veya şurada durun diyor. Unutmayın. Minber mesela yapmışlar şöyle. Birçok camide var. İmam duruyor. Mesela Etlik Camii.
Evet.
Bir kısmı şurada. Bir kısmı şurada. İşte şu arayı ne yapacağız diyor herhalde. Değil mi? Evet. Camiyi bayağı sapını götürüyor. Yıkacağız yine
evet.
Bizden olmadı. Bizden kalkmaz bunlar.
Yani o bizimle olan bir durum olmadığı için asıl olan tabi Müslümanların kaynaşmasıdır ama bizimle olan ortaya çıkarılmış bir şey değilse Allah-u Teala bizden onu sormaz. Ondan dolayı bizi sorumlu tutmaz. Doğrudur. Asıl olan gönüllerin omuzdan bir olmasıdır. Ama inşallah öyle bir gün gelir ki bu şekilde de namaz kılmış olan. Biliyorsunuz bazı durumlar vardı. Hazreti Ayşe'nin hadisi. Diyor ki ya Ayşe bu toplum yeniden, yeni dine girmiş olmasaydı biz çok şey değiştirecektik. Değil mi? Onun için bunları da o şekilde anlayacağız.
Hadi. Rivayet var hocam. Malum onun Tarihinin 99 numaralı rivayeti. Yanlış hatırlamıyorsam. Hangi topluluk diyor, bizden iddias eder, sünneti yok eder. Allah kıyamete kadar bu topluluğun umumen o sünneti ziyagir dönüyor. Evet. Çok ilginç bir
şey. Doğrudur zaten.
Öyle. Hani bu şey yapılabilir ama umumen bir daha dönüyor.
Onun için inşallah
Allah razı olsun.
Allah kabul etsin. Allah razı olsun.
Yordum.
Yok ya bizim hayatımız yani ömür boyu davet. Zaten bu kardeşlerle tanışma